İnce Mehmet, Yaşar Kemal.
Ayrım 33.
Anavarza'ya 2 saatlik yolları kaldı. Yalnız gökyüzünü görüyorlar. Bir de Anavarza kayalığının tepesini. Bükün yarısına geldiklerinde gün Anavarza'nın tepesinden aşıyordu. Mehmet, burada duralım. Gece olsun da öyle çıkarız. Cabbar, ben yorgunluktan öldüm dedi, uzandı. Sonra Mehmet de uzandı. Kayalıklar yakınlarındaydı. Kayalıklardan inen yüzlerce, binlerce ayak sesi geliyordu. Mehmet ayağa kalktı, baktı. Göremedim dedi. Köylüler bizi arıyorlar. Geçti. Arasınlar aradıkları kadar. Kurtulduk demektir. Cabbar uzandığı yerden doğruldu. Şimdi onlar bizi ne dağda ne de bükte bulamayınca Azaplı, Sumbas, kasaba yolunu tutacaklar. Bizi pusuya düşürmek isteyecekler. Mehmet, öyleyse birkaç gün bekleriz dedi. Cabbar, Kozan üstünden çıkarız biz de dağa dedi. Mehmet, sen o yolu bilir misin diye sordu. O yolu bilmem ama o dağları bilirim. Anavarza'ya çıkınca her taraf görünür. Mehmet, hadi ortalık iyice kararmadan çıkalım. Cabbar, ayak sesleri kesildi. Mehmet, bükün kenarında pusu kurmasınlar. Cabbar, yok canım dedi. Nereden akıllarına gelecek? Mehmet, yürü öyleyse. Karanlık kavuşuyordu ki Anavarza'nın başına çıktılar. Bazı yerlerde ipil ipil yanan ışıklarıyla gece içine uzanıyordu. Ceyhan suyu kara bir şerit gibi kıvrım kıvrımdı. Aktozlu köyü büyük bir duman çökmüşçesine karanlık karanlık tutuyordu. Mehmet Gündoğu tarafını gösterip, burası nere diye sordu. Cabbar, Bozkuyu köyleri olacak diye cevap verdi. Mehmet, oradan gitsek dedi. Çok yakın. Cabbar, belki orayı da tutarlar. Ondan korkuyorum. Mehmet, oradan gidelim dedi. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Sonra Cabbar'a döndü. Cabbar'ın yüzü karanlıkta hayal meyal seçiliyordu. Ne diyorsun Cabbar kardeş dedi. Öldü mü ola o melun? Cabbar, sanmam diye cevap verdi. Eğer içeride olsaydı, kaçmasaydı, tutuşunca kendini dışarı atardı. Hiç olmazsa bağırırdı. Mehmet, belki birdenbire dumandan tıkanıp ölmüştür. Cabbar, son zamanlara kadar kurşun sıkıyordu içeriden. Tıkanıp ölse onu yapamazdı. Mehmet, belki de birdenbire üstüne yanan bir duvar kepmiştir. Tavan çökmüştür. Cabbar, ah keşke öyle olsaydı dedi. Ah keşke, bunca çektiklerimiz boşa gitmezdi. Tepeden aşağı doğru inmeye başladılar. Adam akıllı da acıkmışlardı. Eski Çukurova'yı eskiler anlatırlardı. İnce Mehmet'in eşkıyalığı zamanında 90'lı geçkin bir koca İsmail vardı. O söylerdi. Yemyeşil, çimen yeşili gözleri vardı koca İsmail'in. Çenesi bütün Türkmen çeneleri gibi ince, sakalı seyrekti. Geniş omuzları daha öyle, gençliğindeki gibi sağlam duruyordu. Gözleri şahin gözleri gibi keskindi. Daha avcılığı bile bırakmamıştı. Beli 2 büklüm, tüfeği omzunda her zaman ava giderdi. Yanık Türkmen türküleri söyler, aşiret kavgalarını anlatırdı. Ve her hikaye sonunda da kavgada aldığı yarayı övünerek gösterirdi. Bazı köye sığmaz olur, ev, köy ona dar gelirdi. Türkmenden kalan ne varsa saklamak, eski Türkmeni ömrünün her saatinde yaşamak isterdi. Bazı günlerde tam coşardı, sarhoşa dönerdi. Kendi eliyle bakıp büyüttüğü tor, altayına biner, çamlı, kekik, yarpuz kokulu dağlara dolu dizgin sürerdi. Eski Türkmen'den gelen bir rüzgar gibiydi. Göçü, sürgünü, Osmanlı ile büyük kavgayı söylerdi. Aynalı tüfek derdi, nakışlı dibek öter çadırlarda. Derim evleri al yeşil donanır, al yeşil bir renk cümbüşüdür, iner Çukurova'nın düzüne. Bundan 50-60 yıl öncesine kadar diye başlardı koca İsmail. Başlar susmazdı, bir aşk gibi, bir türkü gibi konuşurdu. Çukurova salt bataklıktı, büklüktü, yalnız tepe eteklerine el kadarcık tarlalar. Çukurova'da in yok, cin yok o zamanlar. Göç başlardı gürül gürül, Türkmen göçü. Çukurova bayramlığını giyerken, yani soyunmuş ağaçlar, soyunmuş toprak, soyunmuş dünya donanırken, al yeşil göç kalkardı, gürül gürül. Alırdık göçü, aşardık dağları, konardık Binboğa'nın yaylasına. Kış basarken de inerdik Çukurova'nın düzüne. Büklerini, kamışlıklarını kaplan yaramaz. Bataklık, düzlüklerinde yılın 12 ayında otlar dizde. Top top olmuş cerenler gezerdi. Sürmeli gözlü, ürkek cerenler. Cereni Yavuz atlarla avlardık. Atın yiğitliği ceren avında belli olur. Kamışları kavak boyu uzar giderdi Çukurova'nın. Göl kıyılarında berdelerinin tozakları gün ışığı gibi ışık saçarak dökülürdü sulara. Bütün Çukurova tepeden tırnağa nergis açardı. Gece gündüz yerleri nergis kokardı Çukurova'nın. Bir belalı işti Çukurova. Akça deniz dalga vururdu, ak köpüklü. Aşiretler konardı oba oba, dumanlar tüterdi oylum oylum. Osmaniye Toprakkale düzünü, yani Ceyhan Irmağı'nın dağlara doğru düşen yukarı yörelerini, deniz geçesini tecirli aşireti yurt tutardı. Onun alt yanını Ceyhan Bekirli, Mustafa Beyli, Ceyhan Kazası'nı Cerit aşireti. Anavarza ile Hemite Kalesi arasını Bozdoğan aşireti. Anavarza Kozan arasını Lek Kürtleri. Sumbas suyu Toroslar arasını Sumbaslı aşireti. Şimdiki Ekşiler Köyü ile Kadirli arasını da Tatarlı aşireti yurt tutardı. Bazı bazı yerlerini değiştirdikleri de olurdu. Bozdoğan Cerit'in yerine Cerit Bozdoğan'ın yerine geçerdi. En zorlu aşiret Avşar aşiretiydi. O Çukurova'da canını istediği yere konabilirdi. Önüne geçen olamazdı. Benim şöyle böyle aklıma geliyor. Osmanlı'yla bir kavga oldu. Kozanoğlu derler bir bey vardı. Şimdiki Kozan'da otururdu. Başta o bütün aşiretler Osmanlı'yla dövüştü. Osmanlı yeğin geldi. Kozanoğlu'nu aldı götürdü. Avşar'ı da sürdü Bozok'a. Darmadağın etti. Dadaloğlu türküsünü söyler aşiret bozgununun. Bir de Kozanoğlu üstüne yakılmış bir ağıt vardır. Koca İsmail burada susardı. Göz çukurlarına yaş dolardı. Dudakları titreyerek kalın gür sesiyle Kozanoğlu ağıdını söylerdi. Çıktım Kozan'ın dağına, karı dizleyi dizleyi. Yarelerim göz göz oldu, cerrah gözleyi gözleyi. Olur mu böyle, olur mu? Evlat babayı vurur mu? Padişahın askerleri, bu dünya böyle kalır mı? Kara çadır eğmeyinen, ucu yere değmeyinen, ne kaçarsın koç kozan oğlum, 500 atlı gelmeyinen. İşte bundan sonra aşiretleri zorla Çukurova'ya yerleştirdi Osmanlı. Tarla verdi, tapu çıkardı. Yaylaya çıkmayalım diye de dağ yollarına asker dikti. Kimse yaylaya çıkamadı. Aşiret Çukurova'da dökülü dökülü verdi. Kimi sıtmadan, kimi sıcaktan. Kıran girdi aşirete. Aşiretin Çukurova'da yerleşip kalmaya hiç niyeti yoktu. Osmanlı'nın verdiği bağ çubuklarının ağaçların köklerini yakıp öyle dikiyorlardı. İşte bu yüzdendir ki şimdi hiçbir köyde ağaç yoktur. Sonra baktı ki Osmanlı aşiret tüm kırılacak. Yazın yaylaya çıkma izni verdi. Sonra aşiret de Çukurova'ya yerleşmeye, yurt yerlerini köy yapmaya, daha sonraları da ekin ekmeye başladı. Ondan sonradır ki aşiret bozuldu, töreler kalktı. Devir döndü, insan miskinleşti. Osmanlı'nın dediği oldu. Koca İsmail aşiret lafı açıldı mı günlerce anlatır, yorulmazdı. Özgür bir dünyanın özlemini çekerdi. Her sözünün başı, Dadaloğlu'nu görmüş adamım ben derdi. Bununla çok övünürdü. 1917, 18, 19, 20, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı'nın yenilgisi. Bu sıralar Çukurova asker kaçakları eşkıyalarla dolu. Toroslar da eşkıyadan geçilmiyor. Fransız işgal kuvvetleri Çukurova'ya gelmiştir. Eşkıya, asker kaçağı, yollusu yolsuzu, hırlısı hırsızı, kötü süt emmişi, iyisi kötüsü, genci kocası, cümle Çukurova halkı birleşip düşmanı Çukurova'dan atma savaşına katılıyorlar. Düşman kovuluyor. Bütün yurttan da düşman kovuluyor. Yeni bir yönetim geliyor. Yeni bir çağ açılıyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru İskan'dan yıllarca sonra şartlar yavaş yavaş halkı toprağa bağlanmaya mecbur kılar. Toprak yavaş yavaş değer kazanır. İskan'a bir türlü dövüş kavga yanaşmak istemeyen Türkmenler yaylaları bırakıp toprağa sarılırlar. Taze Çukurova toprağı 1'e 40, 1'e 50 verir. Bu görülmemiş bir şeydir. 1900'den sonraki yıllarda Çukurova'ya şöyle bir bakacak olursak, bataklıkların az da olsa çekildiklerini, büklerin yakılıp tarla yapıldığını, bomboş Çukurova toprağının yarı yarıya değilse de ona yakın ekilmiş olduğunu görürüz. Yeni yönetim küçük derebeylerine, derebeyi artıklarına, onların sınırsız egemenliğine son vermeye çalışır. Zaten son yıllarda derebeylik kendiliğinden çökmektedir. Onların çokları toprağa, mümkün olduğu kadar bol toprağa sahip olmak için savaşırlar. Bunu başarırlardı. Fukara halkın elinden tarlalarını almak için başvurmadıkları çare kalmaz. Kimisi kanun yoluyla, kimisi rüşvetle, kimisi de zora başvurarak. Halkla yeni zenginler arasında bir boğuşmadır başlar. Zenginlerin toprakları gittikçe büyür. İşte bu sıralarda toprağı için canını dişine takıp vuruşan, hakkını arayan halka karşı Dağlardaki eşkıyalar da bir zor silah olarak kullanılır. Bunlar dağlarda beslenir, yönetime karşı da korunurlar. Bu gerekli umara başvurmadık, hemen hemen hiçbir ağa kalmaz. Dağlarda kendisine arka eşkıya bulamayan ağalar da yeni eşkıyalar çıkarırlar dağa. Bu yüzden Toroslar eşkıyayla dolup taşar. Ovadaki ağaların çıkarları bu sefer de dağlarda birbirleriyle çarpışmaya başlar. Dağlardaki çeteler birbirlerine düşüp habire birbirlerini fukara halkı öldürürler. Ağaların toprakları büyür. Ali Safa Bey fukara düşmüş bir ağanın oğludur. Ağa yoksul düşmesine karşın oğlunu önce Adana Sultanesi'nde okutmuş, sonra da İstanbul Hukuk Mektebi ailesine göndermiştir. Her ne sebeptense Ali Safa Bey, Hukuk Mektebi ailesini yarıda bırakmış, gelip kasabada avukatlığa başlamıştır. Bir sürü işlere girip çıktıktan sonra aklı başına gelmiş, sonra da dört elle toprağa sarılmıştır. Önce allemeder, kallemeder, yolsuzluk yüzünden babasının elinden çıkmış toprakları köylülerden geri alır. Toprak elde etmek hilesini bulmuştur artık, doymaz. Köylüler de ilk iskandaki yahut ondan sonraların köylüleri değildir artık. Toprağın altın olduğunu anlamışlar, topraklarına dört elle sarılmışlardır. Köylülerle Ali Safa Bey arasında yıllarca süren bir savaştır başlar. Ali Safa Bey'in it oğlu it zekası kendisini bu savaşta gösterir. Türlü dolaplar çevirir, toprağı köylünün elinden almak için türlü çareler bulur. Önceleri işe yarar usulü. İki köyü, üç köyü birbirine düşman etmek, onları birbirlerine düşmüşken bir yanı tutup onun yardımıyla öbür yanın tarlasına el koymaktır. Bu en kolaydır, çok da işe yarar. Ama uzun sürmez. Birbirlerine düşmüş köylüler durumu anlayıp asıl düşmanlarının kim olduğunu bulurlar. Bulurlar ama iş işten geçmiş, topraklarının en az yarısı ellerinden çıkmıştır. Ali Safa Bey'in çiftliği de 2-3 köy arazisi kadar çoğalmıştır. Yıllar yılı türlü usuller, türlü çareler bulur Ali Safa Bey. Her usul, her çare 1-2 yıl içinde keşfedilir. Ama her şeye karşın Ali Safa Bey karlı çıkar. Her yıl sonunda çiftliği biraz daha, biraz daha büyür. Durum o kerteye gelir ki sonunda Ali Safa Bey'in bütün iplikleri pazara çıkar. Artık hiçbir köylü Ali Safa Bey'in tuzağına düşmez. Bütün mümkünü çareleri kesilmiştir. Ama Ali Safa Bey gene de bir umarını bulur. Bu sıralar dağlarda eşkıyalar vardır. Asker kaçakları, soyguncular, kanlılar, baş kaldıranlar. Ali Safa Bey bunlardan çıkar sağlamaya bakar bu seferde. Dağdaki bir iki çete başıyla anlaşır, bir iki adamını da dağa çıkarır. Eşkıyaları köylülerin başına musallat eder. Artık Ali Safa Bey'in astığı astık, kestiği kestiktir. Yüreği varsa kımıldasın bir tek köylü bundan sonra. Bir gecede evi yıkılır, karısı kaçırılır. İşkencelerle öldürülür. Bunları yaptıranın Ali Safa Bey olduğunu herkes bilir. Ali Safa Bey'in bu yüzden kılına bile hile gelmez. Jandarmalar eşkıyaların peşine takılıp vurulurlar. Ali Safa Bey'in bu usulünü olağandır ki öteki ağalarda uygularlar. Bundan sonradır ki Çukurova toprakları kana bulanır. Önüne gelen, önüne geleni vurmaya başlar. Vuran vuranı. Dağlardaki eşkıyalar da ikiye, üçe, beşe, ona ayrılıp birbirlerine düşerler. Bir gecede birkaç çete birden ortadan kalkıp birkaç çete birden türer. Yalnız Gizik Duran, Kürt Reşit, Cöddelek gibi kendi başlarına buyruk eşkıyalar ağaların kışkırtmalarına aldırmamışlar, eşkıyalara ve ağalara karşı fakir halkı ellerinden geldiği kadar korumaya çalışmışlardır. Toroslarda ünlenmiş nice kanlının adı sanı unutulduğu halde bunların türküleri daha dilden dile dolaşır. İnce Mehmet'in dağa çıkışı bu zamana, ağaların çıkarları uğruna dağlarda eşkıyaların birbirlerini yedikleri, Çukurova'da toprağa zorla elinden alınmış köylülerin inim inim inledikleri zamana rastlar. Ali Safa Bey'in 20 bin dönümlük toprağı ilk yıl 30 bin dönüme çıkar. Sonraki yıllarda ise durmadan artar. 35 bin, 40 bin, 45 bin, 50 bin, 51 bin. Topraksız kalan köylüler de toptan Ali Safa Bey'in yarıcısı olurlar. Irgada olurlar kendi toprakları üstünde. Ali Safa Bey uzun boylu, boyuna parlak çizmeler giyen, kalın kara kaşlı, is rengine çalan bir tuhaf esmer yüzlü bir adamdır. Elindeki gümüşlü kırbacıyla her zaman parlak çizmelerini döver. Bugün günlerden salı, kalaycı çetesinin cephanesi kalmadı diye haber gelmiş. Cephanenin Suriye'den gelmesine daha bir hafta var. Ali Safa Bey şaşkın telaşlı. Büyük konağının içinde sinirli sinirli durmadan dolanıyor, düşünüyor. Ama durmadan, zincirleme düşünüyor. Birkaç yıl daha sabretmeli. Vay vay, köyünün de topraklarını elde edinceye kadar sabretmeli. Sonra Ankara'ya tel üstüne tel, kasaba halkı hükümete isyan etti. Dağlara eşkıyalar aldı, hükümet yok mu diye feryatlar. Hele bir iki yıl daha sabretmeli. Bırak halaycı çetesi. Karısı sedirde oturmuş, kocasının geliş gidişlerine, gümüşlü kırbacının parlak çizmelerine, vuruşuna hayran bakıyordu. Kızdığı zaman içinde tutamadığı gizli sırlarını, planlarını karısına söyler, boşalırdı. Her zamanki gibi gene yine dedi. Hanım dedim, ne yapacağım biliyor musun? Hanım söyle. Her zaman böyle başlardı. Ne yapacağım biliyor musun? Usandım vallahi. Usandım. Canımdan bezdim bunların elinden. Her Allah'ın günü cephane, her Allah'ın günü karakol. Usandım. Köylüler birleşmişler, dün kaymakama çıkmışlar. Usandık eşkıyalardan, malımız, canımız, ırzımız yerde bizim demişler. Tel çekecek de olmuşlar Ankara'ya, ben gittim önlerine geçtim.
Ayrım sonu.